Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 48. Ayırım. Şinasi'nin tasviri ansızın bırakıp kendisi hakkında yazanların nedenini bulmakta zorluk çektikleri Paris seyahatine çıkması, yukarıda sözü geçen Mustafa Fazıl Paşa'nın da sözde mali reform sorunları yüzünden Sadrazam Fuat Paşa ile arasının açılması üzerine Paris'e gittiği tarihe rastlar. Yukarıda değinildiği gibi Fransa hükümeti 1866'da Rusya'nın isteklerini hükümsüz bırakacak reformlar üzerine geniş kapsamlı bir reform projesi vermişti. Yukarıda gördüğümüz lise ve üniversite kurulması da bu projeden çıkmıştır. Asıl önemli yanları yönetim, maliye ve özellikle vakıf topraklar da dahil olmak üzere bütün toprakların özel mülkiyet haline getirilmesi, aşar ve iltizamın kesin olarak kaldırılması, banka ve kredi müesseseleri kurulması hakkında önerileri bulunan bu proje karşısında Mustafa Fazıl'ın yeğeni ve sonra damadı olan Halil Şerif Paşa'nın bir anayasa muhtırası hazırladığına değinmiştik. 1866'da bu açıkça tartışılan bir konu olmuştur. Bunun en çok yansıdığı çevre de Courier de Orient çevresiydi. Zaten Tunus, Mısır ve Romanya gibi bölgelerde anayasamsı uygulamalar başlamıştı. Fakat öyle gözüküyor ki muhteviyatını bilmediğimiz Halil Şerif muhtırasının önemi anayasa fikrinden ziyade bu uygulamalardan esinlenilerek federal yapıda merkeziyetçi olmayan bir Osmanlı Birliği devleti kurulması fikrinde yatar. Bu doktrinin anayasa akımını ta İttihat ve Terakki zamanına dek bir gölge gibi izlediğini, anayasa akımına başlıca güçlükler çıkaran bir sorun olduğunu göreceğiz. Şubat 1867'de İstanbul'da yabancı basında geniş bir anayasa tartışması başladı. Bu kampanyayı başlatan da Courier de Orient'tır. Yazıların çoğu Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal rejimin uygulanabileceği tezi üzerinedir. Namık Kemal'in bile bu görüşle o zaman tanıştığı, hiç değilse teze o zaman aklı yattığı anlaşılıyor. Bir tanıdığına, geçen gün Jean Petri ile meşrutiyeti konuştuk. Herif 2 saat söyledi. Nihayet meşrutiyetin bizde de yürütülebileceğine beni inandırdı dediğini anlattırdı. Mustafa Fazıl belki gerçekte anayasacı idi. Fakat kesin olarak bildiğimiz bununla ilgisi olmayan kişisel bir davası da olduğudur. Bu kişisel dava için gençler arasında bir akımın gelişmesine maddi yardımda bulunmuştur. Kişisel davası Mısır Hidivliği'nin varisliği sorunudur. O zaman Mısır valiliğinde büyük kardeşi İsmail Paşa bulunuyordu. 1841'de verilen bir fermana göre bu valilik Osmanlı geleneğinde olduğu gibi babadan oğula değil, hanedanın en büyük oğluna geçecekti. İsmail, İstanbul hükümetinden bunu değiştirerek babadan oğula geçmesini sağlamaya girişti. Böylece Mustafa Fazıl asla oraya varis olamayacaktı. Gerçekte İsmail'in istediği gerçekleşmeseydi de olamayacaktı. Çünkü büyük kardeşinden önce kendisi öldü. İsmail'in isteğine Ali ve Fuat Paşalar karşıydı. Ancak kendi kardeşinden sonra padişah olan Abdülaziz de Murad ve Abdülhamid'i padişah olma umudundan yoksunlaştırarak kendi oğlunu şehzade yapmak istiyordu. Fazıl çok zengin, aydın, nüfuzlu, başarılı bir ve ataktı. Mali bunalım dolayısıyla düşündüğü reformu Fuat Paşa'nın uygulamadığını bir iftarda padişaha sert bir dille anlatmıştı. Günün birinde sadrazam olması ihtimalinden de huylanan Ali ve Fuat kendisine istifaya zorladılar. Fazıl Şubat 1865'te Paris'e gitti ve denildiğine göre Fransız makamlarına fikirlerini ve projesini sundu. Halil Şerif ve Şinasi de o sırada Paris'teydiler. Temaslarının olumlu karşılanmadığını yayan Fazıl, dönüşünde yeni bir makama atanmışsa da kısa bir süre hükümet aleyhinde kışkırtmalarda bulunduğu gerekçesiyle memleketi terk etmeye çağrıldı. O da Nisan 1866'da Paris'e döndü. Fazıl'ın kuvvet gösterisinden ürken Ali ve Fuat Paşalar İsmail Paşa'ya dönerek onu İstanbul'a davet ettiler ve istediği veraset kanunundan başka hidivlik ve sadrazamlık unvanları, Mısır içinde kanun yapma yetkisi ve yabancı devletlerle siyasal olmayan anlaşmalara girişme hakkı verdiler. Bu ödünlere karşılık olarak Mısır vergisi iki katına çıkarıldı. Hükümetteki paşalar böyle mali bulanım karşısında rahat bir nefes aldılar. Fakat Mustafa Fazıl 1866 yazında ve 1867 kışında İstanbul'daki gençlerle Courier de Orient aracılığıyla temas halindeydi. Muhtemelen onlara bir jön örgütü kurma ve buna katılacak gençleri Jean Pietri ve Şinasi aracılığıyla sağlama hazırlıklar içindeydi. İsmail Paşa'nın istekleri yerine getirilince kesin olarak harekete geçmeye karar verdi. Buna da Brüksel'de çıkan Le Nord adlı gazetenin yayımladığı bir havadis vesile oldu. Bu havadise göre Mustafa Fazıl Paris'e haklarına karşılık olarak aldığı muazzam servetin yatırım işlerini görüşmek üzere gelmiş Oppenheim maliye firmasıyla görüşmeler yapmakta idi. Mustafa Fazıl bu gazetede 7 Şubat 1867'de çıkan yalanlama yazısında Avrupa'ya böyle işler için gelmediğini, ulusal davalarla meşgul olduğunu, Büyük Jön Türk Partisi'nin kurulduğunu ve bu partinin temsilcisi olmakla şeref duyduğunu bildirmiştir. Bu arada yayımlanan bazı haberlerin ve yazıların tarihlerine dikkat edersek, olayın sadece Avrupa'da Mustafa Fazıl'ın çevresinde geçmediğini anlarız. 25 Ocak 1867 tarihinde İstanbul'dan yazılan ve 6 Şubat 1867'de Journal de Debas'ta çıkan bir muhabir havadisinde Mustafa Fazıl yalanlama yazısının çıkışından önce Jön Türklerin önderi olarak tanımlanıyordu. Şinasi'nin Paris'te Journal de Debas yazarlarıyla tanıştığını daha önce değinmiştik. Bu gazetede Halil Ganim gibi Osmanlı Hristiyan Arap aydınları da vardı. Bu zat Kanuni esasinden sonra mebus olmuştur. Muhtemel olarak Rum aydınlarından ve Alexander Duman'ın sekreteri olan Theodor Kasap da oradaydı. Bu havadis aynı zamanda bu liderliğin birkaç hafta önce olmuş ve bir cemiyet kurulmuş olduğu izlemini verecek biçimde yazılmıştı. Demek ki 7 Şubat'ta Le Nord'da çıkacak olan açıklama 25 Ocak'ta İstanbul'da biliniyordu ve havadis de Courier de Orient çerçevesinden geliyordu. Bundan ayrıca Mustafa Fazıl'ın mali durumunun tehlikeleri hakkında padişaha muhtıra verdiği, daha sonra da gerekli reformlar hakkında ayrıntılı bir proje yollayacağı biliniyordu. Le Nord'da çıkan yazı tabii Courier'da da çıktı. 8 ile 13 Şubat arasında Ali Suavi'nin yazarlığını yaptığı Filip Efendi'nin Muhbir gazetesinde de çevirisi çıktı. 2 gün sonra Namık Kemal bunu tasvirde çıkardı ve başına sadece şöyle bir not ekledi. Muhbir gazetesi devletli Mustafa Fazıl Paşa Hazretleri tarafından Bab-ı İmza Nord gazetesine gönderilen tezkereyi Hamiyetkarhane'nin tercümesini neşretmişti. Bunda Türkmenistan'ın erbabı, şebabı vesaire. Bundan anlıyoruz ki Paris'te Mustafa Fazıl, Halil Şerif, Şinasi yakası ile İstanbul'da tasvir, courier, muhabir yakası arasında Jean Petre eliyle haberleşmeler oluyordu ve muhtemel olarak Namık Kemal henüz bu jönlüğünü benimsememişti. Abdülaziz'e seslenen Fransızca açık mektupta da 7 Mart 1867'de geldi. Bunun da Fransızca metninin bu gelişten önce Courier çevresinden bilindiği kesindir. Metni henüz açıklamamış olmakla birlikte hiç değilse varlığı 25 Ocak 1867'de İstanbul'da biliniyordu. Bu açık mektubun yazarı kimdi? Bu sorunun birçok kişinin aklına gelmesi, Mustafa Fazıl'ın bir dava adamı olarak böyle bir mektup yazamayacağı düşüncesinden doğar. Paşa çok zengin bir adamdı. Sekreteriyle, memurlarıyla Avrupa'da seyyar bir maliye karargahı gibi dolaşıyordu. Avrupa'nın yalnız maliye spekülatörleri değil, gazetecileri de bu servetten bir şey koparmaya çalışırlardı. İngiltere'de David Ugad'ın çıkardığı The Diplomatic Review'a göre mektubu yazan bu para koparmaya çalışanlardan biri olan eflaklı Roman gazeteci George Gascott'tu. Ali Suavi de yazar olarak aynı adamı gösterir. Fakat devrimcilerin düşmanı olan bu derginin ileri sürdüğü gibi Ganesco para koparma peşinde koşan serseri bir gazeteci değil, kültürlü bir jöndü. Romanya'nın Rusya'nın baskısı altında olmasına ve başına Hohenzollern'in ailesinden bir prens konmasına karşı olan devrimci Romenlerdendi. Bunlar Romanya'nın Çarlık otokrasisinin yönetimi altına girmektense Osmanlı Federal Birliği'nde kalmasını istiyorlardı. Ayrıca Ganesco, Paris'te ünlü bir Fransız Cumhuriyetçisi tarafından çıkarılan Liberty dergisinin yazarlarındandı ve denildiğine göre her derden esinlenen fikirleri vardı. Fakat bize öyle geliyor ki mektup Avrupa'da değil İstanbul'da yazılmıştı. Yazanın Ganesco olarak gönderilmesi açık mektubun ilk önce Liberty'de çıkmış olmasından doğma olabilir. Jean Petre ile Şinasi'nin bilinen fikirleriyle mektupta asıl önemli olan ve az sonra göreceğimiz iki fikir arasındaki benzerlik açıktır. Jean Petre'nin 16 Ocak 1867'de yani Fazıl ve Şinasi Avrupa'da Namık Kemal tasvirdeyken çıkan bir yazısı, ırk ve din farkı olmaksızın toplumun bütün sınıflarının çıkarlarının temsil edileceği bir meclis fikrini güden bir makalesi sonradan muhbirin bildirdiğine göre ikinci kez olarak basılmıştı. Namık Kemal'in sözünü ettiği 2 saatlik konuşma da bu sıralarda yapılmış olsa gerektir. Burada güdülen fikir parlamentolu federal bir rejimdir. Soyut bir meşveret rejimi değildir. Mektupta beliren fikirleri Fransızca bir metin haline getirişte Ganesco'nun bir rolü olmuş olabilir. Bu olayların ve tartışmaların gizlilik içinde geçmediği, gizli bir örgüt olarak tanıtılan Yurtseverler Birliği'nin üyelerinin ancak Haziran ayında Namık Kemal ve arkadaşlarının Paris'e gidişinden sonra tevkif edilmesi gösterir. Gerçekte hükümete yapılan ihbar cemiyetin gizliliği hakkında değil, Mustafa Fazıl'ın Jön Türk Cemiyeti kurması havadisi karşısında üyelerden Mehmet Bey'in daha önceden davranarak amcası Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazamlığa getirmek için Ali Paşa'nın öldürülmesini teklif etmesidir. İhbarı yapanın da Karbonari kitaplarına getirdiğini söyleyen Ayetullah olduğu iddia edilmektedir. Bu zat Hamdullah Subhi Tanrıöver'in büyük amcalarından biridir. Tevkif edilenler arasında Mustafa Fazıl'ın servetini yönetenlerden Azmi Bey'in bulunduğunun hükümetçe yayılması, o zaman Avrupa'da suk görülen suikast komplosunun gerçek hazırlayıcısının Mustafa Fazıl olduğunu Fransa hükümetine karşı belirtme isteğinden ileri gelir. Gerçekte bu cemiyet ve suikast fikrinde Şinasi, Fazıl, Kemal kanadı arasında bir birlik olduğu saptanmış değildir. Üyelerden kaçamayanların tevkifi dolayısıyla çıkan hükümet bildirisi üzerine Paris'te olan Ziya Bey, gazetelere gönderdiği bir mektupla bununla ilişkileri olduğunu yalanlamıştır. Namık Kemal grubunun kaçanlardan Mehmet ile Avrupa'da uzlaşmamaları da bunu pekiştirir. Namık Kemal gizli cemiyette olmadığı gibi henüz jön bile değildir. Jönlüğü ne anlamda anladığını yayımlanmamış olan fakat evrakı arasında bulunan uzun bir yazıda açıklar. Onun anlayışına göre bu Avrupa'daki anlamında devrimcilik değil, Türkiye'deki anlamında ilericiliktir. Şu halde bizi ilgilendiren asıl sorun, yeni Osmanlılar olarak tanıdığımız grubun Jean Petri ve Şinasi ile Mustafa Fazıl mektubunda beliren ileri görüşü ne dereceye kadar benimsedikleri, paylaştıkları sorunudur. Bu görüşlerin biri din-devlet ayrımı, laiklik, öteki merkeziyetçilik yani federal parlamenter rejim fikridir. Bu sorunu önce Jön ve Türk terimleri açısından sonra Mustafa Fazıl'ın mektubundaki fikirlerle yeni Osmanlıları en iyi temsil eden Namık Kemal'in fikirlerinin karşılaştırılması açısından tartışacağız. 3. Yeni Osmanlılar. Yeni Osmanlılar grubu bu iki terimi ve anlamlarını ne Avrupa'ya gidişlerinden önce ne de orada iken benimsemişlerdir. 1840'larda Avrupa'da yaygınlaşan Jön terimi 1840-1850 arasında Türkiye'de bulunan yabancı gözlemciler tarafından da kullanılıyordu. Fakat bu terimin anlamı uygulandığı düşünüş biçimlerine göre farklılıklar gösterir. Bu terimin Fransızca jeune, İngilizce young başlıca iki grup içinde kullanıldığını görürüz. A. Osmanlı kurumlarını eski saf geleneklerine döndürme yanlısı olan ıslahatçılar. B. Şeriatın zamanının ihtiyaçlarını karşılamadığı devlet din bileşiminin artık olanağı kalmadığı, devleti dinden ayırıp Avrupa modeline göre kurmak gerektiği düşüncesinde olanlar. İkinci, genel olarak Avrupa'da okumuş ya da bulunmuş, dinsizleşmiş sayılan ve döndüklerinde hiç de iyi izlenimler bırakmayan kişiler olarak gösterir. Buna göre Münif, Tahsin ve Şinasi jönler arasına girer. Şu halde Avrupa'nın jön terimi bizi şeriatçılık yanlısı, öteki laiklik yanlısı iki tipi tanımlamak için kullanılıyordu. Fakat içeride bu terim böyle bir yayılım yapılmadan daha geniş anlamda ve yine iki farklı şekilde kullanılıyordu. Biri devrimcilik, öteki ilericilik anlamında. Namık Kemal'in ikinci anlamda kullandığını gördük. İkinci anlamı, ikinci Abdülhamit dönemi saray adamlarından birinin bir sözü tanımlar. Söz konusu kişi sonra Ziya Paşa'nın 1863'te Mabeyn başkatibi iken padişahı Ali Paşa aleyhine kışkırtmasını kastederek jönlerin sarayı Hümayun'a kadar sızdıklarını söylemiştir. Belki de bu ikinci anlamı yüzünden Namık Kemal terimi kullanmamak için Türkistan'ın erbabı şebabı gibi tuhaf bir biçimde belki de kasten öyle çevirerek anlatıyordu. Yani Osmanlılar arasında terimi tek benimseyen ve onu Avrupa dilleri ailesinden olan Farsçadan Osmanlıcaya girmiş bir sözcükle karşılayan Ali Suavi olmuştur. Bu sözlük civandır. Fakat Ali Suavi de bunu her zaman kullanmamıştır. belki de akılda yakışıksız çağrışımlar yapan bir sözcüktü. Önemli nokta şudur ki jönlük Avrupa'da ulusçuluk ve meşrutiyetçilik, hatta cumhuriyetçilik yanlısı olmak anlamına geldiği halde Türkiye'de bu hem din hem devlet düşmanlığı anlamına geliyordu. Bu yüzden Avrupa'ya giden gençler Türkistan'ın erbabı şebabı civan gibi sözcükleri bırakarak, fakat ne jön ne de Türk sözcüklerini alarak kendilerine en uygun ad olarak nizamnamelerine ve mühürlerine Yeni Osmanlılar adını koydular. Bu rastgele bir sözcük oyunu değildir. Çünkü onlar için ne jönlük ne de Türklük bir anlam taşıyordu. 48. ayrımın sonu, sayfa 283, devamı 49. ayrımda.